Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Ömer Faruk Demireşik. Teknik masada da Ramazan Duman kardeşimiz bu programı sizlere ulaşmasında destek veriyor. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz hafta Âl-i İmrân suresinin 15. ve 16. ayet-i kerimelerini okumuştuk. Bugün de inşallah 17. ayet-i kerime üzerinde duracağız. Geçtiğimiz hafta okuduğumuz ayet-i kerimelerde Rabbimiz müttaki kullarına, takva sahibi kullarına cenneti, cennette tertemiz eşleri ve en büyük nimet olarak da rızasını vereceğini vaat etmişti. O takva sahiplerinin kendisine şöyle dua ettiğini de 16. ayet-i kerimede ifade buyurdu. Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Ne olur günahlarımızı bağışla ve ateşin azabından bizi koru derler. Dünyada Allah'a iman eden, onu Rab olarak kabul eden, onun cennet ve cehennemden haberdar olup, bu sonsuz hayata göre dünya vaktini, ömrünü geçirmeye çalışan kullara Allah-u Teala günahlarını affetmek, günahlarını setretmek, örtmek ve seyyiatını, yine günahlarını hasenata tebdil etmek, çevirmek suretiyle mükafatlar vaat etmiştir. Bugün üzerinde duracağımız ayet-i kerime ise Âl-i İmrân suresinin 17. ayet-i kerimesidir. O da şöyledir. Estaizu billah, bismillah. Es-sabirine ve's-sadikine ve'l-kanitine ve'l-munfikine ve'l-mustagfirine bil-eshar. Sadakallahu'l-azim. Onlar sabreden, söz ve davranışlarında dürüst, samimi olan, ilahi emirlere gönülden itaat eden, mallarını Allah yolunda harcayan ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Bu ayetlerin sıralanmasında Rabbimiz önce müttakilere ahirette vereceği nimetleri saydı ve bir hedef koydu, bir çıta koydu. Sonra da bütün insanların heves edeceği, arzulayacağı, gaye olarak önüne koyacağı cennet gibi, tertemiz eşler gibi, her şeyin Rabbi olan Allah'ın razı olması gibi hedeflere kimlerin ulaşacağını tek tek açıklamaya başladı. Önce o kulların Allah'tan dileklerini, dua ve isteklerini Rabbimiz bildirdi. O halde cennet nimetine ve Allah'ın rızasına ulaşmak için önce insanın Allah'tan yardım dilemesi gerekiyor. Allah'a el açmadan, kendini müstağni görerek, haşa Allah'a muhtaç görmeyerek bir kulluk mümkün değildir. Kul nasıl bir hayat yaşarsa yaşasın, ne kadar güzel amellerde, iyi davranışlarda bulunursa bulunsun, her zaman Allah'ın yardımına, tevfikine, muvaffak kılmasına muhtaçtır. Kul, iman üzere yaşamak, iman üzere sabit kadem olmak, İstikamet üzere bulunmak, iman üzere yaşadıktan sonra iman üzere ölmek için de Allah'a muhtaçtır. İşte bu muhtaçlık sebebiyle kul ne kadar mükemmel titizlikte bir takva hayatı yaşasa da sonuçta her şey Allah'ın kabulüne bağlıdır ve içten içe nefis gibi, şeytan gibi farklı farklı duygularla, düşüncelerle kirlenme ihtimali bulunan bu ameller, bu hayat tarzı ancak Allah'ın temizlemesi sayesinde, Allah'ın her türlü kirden, şüpheden, nifaktan arındırması sayesinde makbul bir iman, makbul bir takva ve ihsan haline dönüşür. O halde insanın idealinde sonsuz bir mutluluk diyarı varken en büyük yareni, dostu, yardımcısı Allah'tır. Kul kendisine böyle bir hayat nasip eden, gözlerini açtığı dünya hayatında bütün insanlardan daha öte, bütün varlıklardan daha yakın Allah'ı görmeli, onu bilmeli, onu sevmeli, onu tanımalıdır. Kendisine dost ve yardımcı olarak Allah'ı seçen, ona her vesileyle yalvarıp yakaran kul, işte es-sabirin ve's-sadikin vel-kanitin vel-münfikin ve vel-müstağfirin olur. Yani sabreden bir kul olur. Sadık bir kul olur. Allah'a itaatkar bir kul olur. İnfak ehli ve seherleri istiğfarla geçiren samimi bir kul olur. Başka bir ifadeyle, sadık kullar, sabırlı kullar, Allah'a, Resulüne itaat eden kullar, infak ve istiğfar ehli olan kullar, Allah'a yalvarırlar. Allah da böyle bir hayat yaşadıkları ve kendisinden bu hayatın kabulü için dua ve niyazda bulundukları için onlara cennetini, cennetteki nimetleri ve kendi rızasını nasip eder. Kısacası hayat bir alışveriş gibidir. Uzun veya kısa, bu dünyadaki sayılı nefeslerini Allah'tan emanet olarak teslim almış bulunan insan, bu hayatı yaşarken nasıl bir hayat yaşayacağını seçer ve yaşadığı hayatı güzel olarak Allah'a takdim ettiği an, Allah da bu hayata karşılık kendisine sonsuz güzellikler yurdu olan bambaşka bir alemi nasip eder. Rabbimiz cenneti ve rızasını hedefleyen bu gayeye ulaşmak için gecesini gündüzünü seferber eden kullarında sabır özelliği görmek ister. Sabır Allah'ın takdirine karşıdır. Sabır başa gelen sıkıntılara, musibetlere katlanmak şeklindedir. Sabır Allah'a taat ve ibadette istikrarlı bir şekilde devam etmek için nefsin ve harici engellerin bütün tuzaklarından yüz çevirmek, bütün eziyetlere katlanabilmektir. Sabrı kendine bir kalkan olarak alan ve sıdıkla, samimiyetle Allah'a bağlanan, Allah'ın sadık kulu olan insanlar bu sadakatlerini ispat etmek için Allah'ın emir ve yasaklarına kıl kadar sapmaksızın itaat ederler. Sabreden, sadakatle Allah'a itaat eden kul aynı zamanda infak ehlidir. Allah'ın kendisine verdiği ne varsa onu cömertçe sarf eder. Malını Allah için infak eder. Canını Allah uğrunda seve seve harcar. Allah'ın kendisine ihsan ettiği, ikram ettiği ne varsa nimet kabilinden, diğer insanlardan farklı olarak ona ikram ettiği ne varsa hepsini Allah'ın rızası uğrunda seve seve, gönüllü bir şekilde Allah'ın kullarına, mahlukata fedakarca dağıtır. Gençliğini, güzelliğini, bilgisini, aklını, zekasını, hayal gücünü, kalemini, konuşmasını, kısacası sahip olduğu ne varsa hepsini Allah'ın dini uğrunda cömertçe infak eder. Bütün bunları yaparken insanlara karşı sadakatle, infakla uğraşırken Rabbi ile baş başa kaldığı halvet anları olan seher vakitlerinde de gözü yaşlı bir şekilde Allah'a şükreder, dua eder, ibadet eder. Seher vakti meşguliyetlerin bittiği, insanlarla ilgili meşgalelerin, problemlerin, dertlerin sıfırlandığı, kişinin kendisiyle baş başa kaldığı özel anlardır. İnsanların pek çoğunun istirahatte bulunduğu, o günün yorgunluğuyla adeta pestil gibi yattığı bir demde Allah sevgisiyle, Allah korkusuyla onun sevgili kulu olmak için, rızasına ermek için ayağa kalkan, namaz kılan, Kur'an okuyan, yaptığı hatalar sebebiyle gözyaşı döken, Allah'ın her türlü ihsanına şükür nişanesi olarak secdelerle Allah'a teşekkür eden bir kul, işte Allah'ın rızasını, cenneti ve cennetteki nimetleri hak etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de seher vaktindeki ibadetlerle ilgili pek çok müjdeler vermiştir. Bu seher vakti ibadetleriyle ilgili iki tane hadis-i şerifi mealen zikredelim ve konumuza devam edelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her gece Rabbimiz gecenin son üçte biri kalınca rahmet ve mağfiretiyle en yakın göğe iner ve bana dua eden yok mu? Kabul edeyim. Benden bir şey isteyen yok mu? Ona vereyim. Benden bağışlanma dileyen yok mu? Onu bağışlayayım buyurur. O halde duaların müstecab olduğu, kabul buyurulduğu zamanlardan bir tanesi de kişinin geceleyin, gecenin son üçte birinde veya yarısında Allah'ın huzuruna, divanına durduğu o demlerdir. Rabbimiz bu vakitleri hakkıyla değerlendiren kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Yine bir başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, gecede bir saat vardır ki Allah'tan dünya ve ahiretle ilgili bir iyilik isteyen bir Müslüman o saate rastlarsa Allah istediği şeyi ona mutlaka verir. Bu saat her gecede vardır buyurmuştur. Rabbimiz gündüz ve gecelerde dua yakarmayı, onun huzurunda gözyaşı dökmeyi, samimi bir kul olarak takva sahibi, istikamet üzere yaşayan bir mümin olarak yaşayıp yine onun rızasına ulaşmış bir kul olarak gözlerimizi kapamayı cümlemize nasip etsin. Muhterem dinleyicilerim, programımızın ikinci kısmında bir hadis-i şerif okuyoruz, bunu açıklıyoruz. Bugün de Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh bir hadis-i şerif nakledelim. Onun üzerinde de inşallah birkaç cümle paylaşalım. An Ebi Said'il Hudri radıyallahu anh kal. Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Men ra'a minkum münkeran fel yugayir biyedi. Fe illem yestati' fe bilsanih. Fe illem yestati' fe bikalbih. وَذَٰلِكَ أَطَفُ الْا۪يمَانِ رَوَاهُ مُسْلِمِ Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle düzeltmeye çalışsın ki bu imanın en zayıf derecesidir. Bu hadis-i şerif Müslim'in iman babında geçer. Ayrıca Tirmizi ve Nesai de benzer bir hadis-i şerifi nakletmişlerdir. Muhterem dinleyicilerim, yine çok yönlü, çok özlü bir hadis-i şerif, bütün Müslümanları çevresinde olup biten hadiselere karşı uyanık olmaya, aktif olmaya davet eden bir hadis-i şerif. Müslümanlar etrafında olup biten hadiseler karşısında başını kuma gömen, hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam eden insanlar değildir. Müslüman, iyiliklere öncü olan, kötülüklere set çeken insandır. Eğer aklıyla, bilgisiyle, gücüyle iyiliklere öncü olamıyorsa, rehberlik edemiyorsa, başlamış bir ibadete, başlamış bir iyiliğe destek olur, o iyiliğin güçlenmesine, yayılmasına destek olur. Müslüman, hadisatın gidişatından, olup bitenlerin sevkinden, yönlendirmesinden sorumlu olan insandır. Allah'ın dünyayı kendisine emanet olarak verdiğini bilir. Allah'ın kendi hayatını, çoluğunu, çocuğunu, ailesini, eşini, dostunu, akrabasını kendine zimmetlediğinin farkında olur. Bu manada gücü yettiği, dili döndüğü kadarıyla insanların iyiliğe gitmesine yardımcı olur, onları kötülükten de vazgeçirmeye çalışır. Fakat alimlerimiz herkesin bilir bilmez böyle bir vazifeyle sorumlu tutulmasının zaman zaman toplumlarda bir takım sıkıntılar doğurabileceğini düşünmüşler ve bu hadis-i şerifi daha çok şöyle anlamışlardır. Müslüman bir kötülük gördüğünde onu eliyle değiştirir ifadesinden el güç kullanmak, otorite sahibi olmak demektir. Dolayısıyla toplumda kötülüğü değiştirme vazifesi Müslüman yöneticilere verilmiştir. Kötülüğü gördüğünde diliyle müdahale etme, sözleriyle o yanlışı ortaya koyup Müslüman topluluğu o hatadan çevirme vazifesi de alimlere yüklenmiştir. Son olarak toplumdaki gidişatta kötü olan şeyleri eliyle, diliyle değiştirme imkanına sahip olmayan zayıf kimseler ise bilgi olarak, güç olarak, yetki olarak toplumun en alt tabakasını oluşturan halktır, avamdır. Onlar da olup biten hadiseler karşısında bir gönül sızısı, bir vicdan ağrısı hissederler ve o kötülüğe karşı içlerinde bir nefret olur. İşte bu halde artık imanın en zayıf derecesidir. Elbette bu hadisi bu şekilde anlamak mümkündür. Tersinden anlarsak veya ilk anladığımız şekilde ifade edersek, bir Müslüman kendi iktidar alanında, kendi davranışlarında, ailesinde, gücünün yettiği konularda eğer sadece kötülüklere karşı içinde, kalbinde bir sızı yaşıyorsa bu imanının zayıflığına işarettir. Yok, o içinde yaşadığı sızıyı dile döküp "Kardeşim bak bu yaptığınız yanlış, doğru değil" diyerek sözlü olarak ifade ediyorsa imanı bir kademe yükselmiş demektir. Ama gücü nispetinde kendi iktidar alanında, kendi yönettiği yerde iyilikleri hakim kılmaya çalışıyorsa o zaman da imanı kemale ermiş hakiki bir mümindir. O halde mümin bütün imkanlarıyla iyiliğin yayılmasına, güzelliğin artmasına çalışır, kötülüğün azalmasına, sınırlanmasına ve diğer masum kimselerin o kötülükten zarar görmesine de mani olur. Rabbimiz bu şuuru, bu diri imanı, bu iman celadetini, asabiyetini hepimize nasip etsin. Programımızın son kısmında Allah dostlarından bir menkıbeyle devam ediyorduk. Bugün de yine Allah dostlarının en büyüklerinden kabul edilen Cüneyd-i Bağdadi Kuddise Sirruh'tan bir hatıra paylaşalım. Cüneyd-i Bağdadi daha 7 yaşındayken Sirri-i Sakati onu alıp hacca götürdü. Mescid-i Haram'da 400 pir arasında şükür meselesi konuşuluyordu. Herkes şükrün ne olduğu hakkında bir şeyler söylüyor ve neticede neredeyse 400 ayrı düşünce ortaya çıkıyordu. Sirri-i Sakati Cüneyd-i Bağdadi'ye, o 7 yaşındaki çocuğa, "Bu konuda sen de bir şeyler söyle" dedi. Cüneyd, "Şükür Allah Teala'nın sana verdiği nimete, ona asi olmaman ve nimetini günah için sermaye yapmamandır, dedi. Cüneyt bunu söyler söylemez, orada bulunan 400 pirin her biri, ey sıddıkların göz nuru, aferin, maksadı gayet güzel ifade ettin, dediler. Ve bu meselenin bundan daha güzel tarif edilemeyeceği hususunda ittifak ettiler. Nihayet Seri-i Sakati, ey oğlum, korkarım ki senin haktan nasibin lisandan ibaret olacak, dedi. Cüneyd-i Bağdadi diyor ki, Seri-i Sakati'nin bana söylemiş olduğu bu söze baktım ve ağladım durdum. Sonra Seri-i Sakati, bu hikmet sana nereden geliyor diye sordu. Ben de meclislerinde bulunmaktan karşılığını verdim. Muhterem dinleyicilerim, bu kıssada da yine işaret edilecek birkaç önemli husus var. Bir tanesi, Cüneyd-i Bağdadi'nin çok küçük yaşlardayken hikmetiyle, basiretiyle, firasetiyle, talakatiyle, konuşmasındaki güzellikle seçilmesi, akranları arasından fark edilmesi ve değer görmesi. Allah dostluğu bazen insanın kendi gayretiyle olur, bazen de ihsan-ı ilahi, ikram-ı ilahi olarak daha kalemi çalışmaya başlamadan, bülüğ vaktine gelmeden seçilmiş olmasıyla ortaya çıkar. Burada da daha 7 yaşlarında olan Cüneyd-i Bağdadi haliyle, sözleriyle Allah dostları arasında, büyük zatlar arasında değer görmüş, itibar görmüş ve sözlerindeki hikmet ve isabet onlar tarafından takdir edilmiştir. İkinci bir mesele, Cüneyd-i Bağdadi'nin bu özelliğini fark eden bir başka Allah dostu olan Seri-i Sakati, onu yanında hacca götürmüştür. Bu manada sadıkların, salihlerin arasında bulunmak, onlarla aynı meclisi paylaşmak, hemdem olmak, onların boyasıyla boyanmak demektir. İşte Cüneyd-i Bağdadi kıssanın en sonunda kendisindeki bu firasetin, bu hikmetin, bu bakış tarzının Allah dostlarının meclisinde bulunmasından dolayı olduğunu ifade etmekte. O halde çocuklarımızı, gençlerimizi sadıkların, salihlerin meclisine alıştırmak, onların o manevi havasından istifade etmelerine çalışmak gerekir. Diğer bir husus, Cüneyd-i Bağdadi şükrü tarif ederken Allah'a isyan etmemek ve Allah'ın verdiği nimetleri günah için sermaye yapmamaktır diyerek tarif ediyor. Allah kullarına bu dünyada sayısız nimetler vermiş. Eğer insan o nimeti görür, kullanır ama bunu Allah'ın rızası istikametinde değil de ona isyan yolunda kullanırsa, şükretmediği gibi o nimetin hakkını vermemiş, nankörlük etmiş olur. O halde sağlık nimetini, akıl nimetini, mal mülk nimetini, makam mevki nimetini, velhasıl Allah'ın dünyada verdiği bütün nimetleri onun yolunda, onun rızası istikametinde kullanmak, o nimetin şükrünü yerine getirmek demektir. Yok, eğer kul nimeti Allah'ın yolunda değil de ona isyan için kullanıyorsa, o zaman da şükretmemiş, nankörlük etmiş olur. Burada Seri-i Sakati Cüneyd-i Bağdani'nin bu sözünde hikmeti görüyor, fakat onun bu sözleri, yani şükür istikametinde olsun, diğer konulardaki sözlerindeki güzelliği fark ederek, korkarım ki diyor, Allah sana sadece lisan kuvveti vermiş. Aslında 7 yaşındaki bir çocukla konuşuyor. Onun isabetli sözlerinin kendisi de farkında. Ama orada Cüneyd-i Bağdadi'yi uyarıyor. Mesele konuşmak değil, mesele hakkı görüp, hakkı konuşup doğruyu yaşamaktadır. Bu güzel şeyler söylemek, isabetli sözler, yerinde sözler söylemek bir maharet, bir meziyet değildir. Esas üstünlük, fazilet, güzellik bu sözlerin hakkını vermektir, yaşamaktır diyerek o genci, o çocuğu ikaz ediyor. Evet, doğruyu görmek güzel, doğruyu güzel bir şekilde ifade etmek yine güzel, ama en güzeli doğruyu en doğru şekilde yaşamaya çalışmaktır. Zaten yaşanmadığı müddetçe doğruyu bilmenin, söylemenin de insana bir faydası olmaz. Rabbimiz söylediklerini yaşayan kullardan eylesin bizleri. İçimizi dışımızı bir eylesin. İhlas üzere yaşadıp sıdk ile huzuruna erenlerden eylesin. Muhterem dinleyicilerim, programımızı bu dua ile bitirmiş olalım. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.